Ayrım 15.
Sayfa 293. Havvi'nin özellikle 3 alanda ele alınabilecek eğitim anlayışı konusundaki çeşitli tartışmalara yer vermekte yarar bulunmaktadır. Bu 3 alanı şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Körleri eğitebilecek ve onları diğer insanlara benzer amaçlara ulaştıracak bir okulu kurmuş olması. 2. Körlerin kullanacağı hafifçe kabartılmış bir yazıyı kullanmanın körler için diğer yazı denemelerine kıyasla daha uygun olduğu düşüncesini benimsemesi ve uygulaması. 3. İş atölyeleri şeklinde körlere iş eğitimi verme uygulamasını başlatmış olmasıdır. Lowenfeld 1975 sayfa 74. Bu noktada Howe'nin başarı hanesine yazılabilecek sayılan 3 alandaki değerlendirmeleri, daha sonraki uygulamalar ve gelişmeler ışığında kısa kısa ortaya koymakta yarar bulunmaktadır. Bu noktalar gereği gibi yerli yerine oturtulamadığı takdirde var olan eğitim yöntem ve amaçlarına eleştirel bir gözle bakılması pek mümkün görünmemektedir. Bu konuları madde madde ele alalım. 1. Bu şekilde kurulan okullar daha sonra diğer ülkelerde açılacaklara örnek oluşturmuş ve yaklaşık 150 yıl kadar körler okulları gelişimini benzer bir çizgi üzerinde sürdürmüştür. Okulların yatılı olması temel alınmıştır. Ancak Batı ülkelerinde 20. yüzyılın ortalarından itibaren öğrencilerin çoğunluğunun ailelerinden koparılmadan, gerekli destek sağlanarak bulundukları yörelerin normal okullarında okutulması uygulamasına başlanmıştır. Buna karşın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde hala yatılı okul uygulaması körler okullarının genel özelliği durumundadır. 2. Körlere uygun bir yazının geliştirilmesi konusunda önemli çabalar harcamış ve hatta parmakla okunabilecek bir tür yazı geliştirmiş olsa da kullanımında hayli ısrarcı olduğu bu yazının daha sonra geliştirilecek günümüzde kullanılan körlerin yazısı karşısında çok yetersiz kaldığı ve bu nedenle Howe'nin bu konuda yanlış bir yaklaşım ortaya koyduğu görülmektedir. Howe'nin körler için temel olarak normal yazının kabartılmış şekilleri biçimindeki yazısını, körlerin gerçek yazısına ulaşma serüveni açısından bir parça irdelemekte yarar bulunmaktadır. Rönesans ve aydınlanma döneminde eğitim olanağı bulabilmiş körler için yapılmış çeşitli yazı denemelerine bundan önceki bölümlerde kısaca değinilmişti. Kimileri tahtadan oyulmuş harfler kullanmış, kimileri mum kaplı plakalar üzerine çiviyle yazarak dokunmak suretiyle okumuş, kimileri de ip ve düğüm yazısı gibi çok çeşitli yazılar denemiştir. Howe, öğrencisi François'nın parmak uçlarıyla kağıdın arkasına çıkan el yazılarının izlerini ayırt edebildiğini fark edince, hemen temel harflerin kabartması denebilecek bir yazı çeşidi geliştirmiş ve bunu şiddetle savunmuştur. Alfabedeki temel harfleri biraz yalınlaştırarak yazısını elde ediyor ve harfleri kalın bir kağıda bastırarak kağıttaki kabarıklıkların kaybolmamasını sağlamaya çalışıyordu. Kullanılacak doğru dürüst bir yazının bulunmadığı bir ortamda kör öğrencilerin parmak uçlarıyla yoklayarak kendi geliştirdiği bu harfleri birbirinden ayırabilmesi Howe'ye yeterli gelmiş olmalıdır. Bu sistemi uzun bir süre savunarak başka ve daha kullanılabilir yazı çeşitlerinin gelişmesine bu tutumuyla engel olmuştur. Bu davranışı için gerekçe gösterdiği açıklama şöyledir. Körlerin kullanacağı yazı görenlerin kullandığının aynısı ya da hiç değilse bir benzeri olmalıdır. Bu şekilde öğretmenleri kör öğrencilerine yardım etmekte zorlanmayacaktır. Ayrıca gören yakınları da körlerin yazdığını kolayca okuyabilecektir. Bütün uğraşısına karşın geliştirdiği bu yazı çeşitli zorluklar çıkarmaktaydı. Bunun kuşkusuz çok temel birkaç nedeni vardı. İlk olarak ne denli yalınlaştırılırsa yalınlaştırılsın yine de temel harfler dokunma duyusu açısından karmaşıklığını geniş ölçüde sürdürüyordu. İşte bu nedenle bu yazıyı okumayı yalnızca üstün yetenekli ve duyarlı küçük bir azınlık öğrenci grubu becerebilmiştir. Öğrencilerin geri kalan büyük çoğunluğu daha A harfini B'den ayıracak durumda değildi. İkinci zorluk kitap basımında kendini gösteriyordu. Uzun yıllar geçmesine karşın bu yazıyla basıla basıla İncil ve Howe'nin kendi kitabı Körlerin Eğitimi Üzerine Bir Deneme 1876 basılabilmiştir. Ayrıca bu yazı kolayca aşınarak silinebilmekteydi. Bütün bu olumsuzluklarına karşın Howe tüm meslek yaşamı boyunca bu yazının kullanımındaki ısrarını sürdürmüştür. Ench 1972, Lowenfeld 1975. Önceleri denenen pek çok yazı gibi Havun'un geliştirdiği yazı da Diderot'un önceki bölümde belirttiğimiz körlerin eğitimine ilişkin ikinci ilkesine, yani eğitimin uygulamalarının körlerde var olan yeteneklere hitap edecek şekilde geliştirilmesi zorunluluğuna dayanmamaktadır. Bunun yerine Havun'un de aralarında bulunduğu önceki normal yazı temelli yazı denemelerin hepsi ağırlıklı olarak körleri himaye eden, gören öğretmen ve yakınlarının okuyabileceği bir yazı geliştirilmesi kaygısına göre düşünülmüş, izlenen yollar bu nedenle bir noktadan sonra çıkmaz sokağa dönüşmüştür. Ne var ki sonraki yıllarda körler görenlerin yazısından bağımsız, kendi gerçekliklerine uygun ve bu kez görenler açısından pratik olmayan bir yazı geliştirerek kullanacak, böylece eğitim alanında büyük bir sıçrama gerçekleştirmiş olacaklardır. 3. İş atölyeleri uygulaması son yıllara kadar körler okullarının büyük bir bölümünde yaygın şekilde uygulanmıştır. Akademik eğilimleri yüksek olan körlere bile mutlaka bir iş ve meslek öğretilmesi yoluna gidilmiştir. Bütün bunlara karşın Löwenfeld'e göre körler okullarında bu akım zayıflamakta, önemini kaybetmektedir. Çünkü körlere bu atölyelerde öğretilen işler artık para getirmez hale gelmiştir. Ne var ki birçok ülkede hala önemini ve ağırlığını sürdürmektedir. Yetişkin körlerin atölyelerde eğitilmesi uygulaması da Howe'ye kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Öyle ki bu amaçla 1795 yılında Paris'teki okulun adı geçici olarak Ulusal Çalışan Körler Kurumu olarak değiştirilmiştir. Atölye uygulamasının olumlu ve olumsuz yanları bulunmaktadır. Olumlu yanları arasında insanlara kullanılabilecek bir iş öğretilebilmesi en önemli yeri tutar. Buna karşılık olumsuz yanı, daha başka yetenekleri olan insanların bu yetenekleri geliştirilecek yerde onlara hiç gerekmeyen işler öğretilmesi, bu yolla gerçek yeteneklerin köreltilmesi şeklinde bir uygulamanın ortaya çıkmasıdır. Atölyelerde çeşitli işlerin yanı sıra müzik bu okulların en temel çalışma alanlarından biri olmuştur. Bu sanat dalı belki de körlerin yapabileceği işleri sınırlı olduğu o dönemlerde yeteneği olsun ya da olmasın mümkün olan en çok sayıda kör öğrenciye öğretilmeye çalışılmıştır. Oysa körler arasında yapılan müzik yeteneği konusundaki araştırmalar bu yönde yıllarca sürmüş bir anlayışı doğrular nitelikli sonuçlar ortaya koymamıştır. Körlerin müzik yeteneği. Körlerin ilk çağlardan bu yana müziğe özel yetenek geliştirdiği görüşü pek çok araştırmaya konu olmuştur. Dr. Murray, Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentindeki Perkins Körler Okulu öğrencileri üzerinde aynı yaş ve zekaya sahip kör ve gören kontrol grubuna Seashore müzik yetenek testlerini uygulamış, gerek işitme duyarlılığı gerekse gösterdikleri ritim ve melodi yeteneği bakımından her iki grup arasında hiçbir fark bulamamıştır. Hatta körlerde elde edilen sonuçların görenlerden elde edilenlerden biraz daha geride kaldığı bulunmuştur. Dr. Murray bu çeşit bir geriliği araştırmaya katılan körlerdeki görmemenin yanı sıra işitme yetersizliği gibi diğer ek özürlerin bulunma olasılığı ile açıklamaktadır. Değinilen noktalarda körlerin biraz daha elverişli sonuç ortaya koyduğu kabul edilmiş bile olsa, bunu ilgili sinir merkezlerinin güçlenmiş olmasından mı, yoksa öteki duyum boyutlarıyla olan zorunlu yaşantı ve öğrenme üstünlüğünden mi kaynaklandığının belirlenmesi gerekmektedir. Bugünkü durumda eğitim açısından belirlenecek en iyi tutum, körlerin bu konuda hiçbir üstünlüğünün olmadığını kabul ederek, sağlam kalan duyu organlarının doğa sınırı içinde onları en iyi biçimde geliştirmeye çalışmakla sınırlı tutulmalıdır. Enç 1972 sayfa 51. Howe'nin son yılları mutsuzluk içinde geçmiştir. Fransa'da meydana gelen siyasi değişiklikler kendisini ve okulunu oldukça kötü etkilemiştir. Kralcılar tarafından bir anarşist, devrimciler tarafından ise sevilmeyen bir kişi durumuna gelmiştir. Rus çarı tarafından 1806 yılında Rusya'ya davet edilen Howe, yolda Berlin'e uğrayarak o sırada Berlin'de Almanya'nın ilk körler okulunu kurma hazırlığı içinde olan coğrafyacı, Alman dil bilimci ve eğitimci profesör J. A. Zoyne 1778-1853 ile görüşmüş, okulun planının geliştirilmesinde ona yardımcı olmuştur. Berlin'deki Körler Okulu, Kraliyet Körler Kurumu adıyla 13 Ekim 1806 tarihinde açılmıştır. Binanın önemli bir kısmı 2. Dünya Savaşı'nda bir müttefik bombardımanı sırasında yıkılmış, daha sonra yeniden yapılan ve kurucusu Zoyne'nin adını taşıyan okul, halen ağırlıklı olarak başka özürleri de bulunan kör çocukların eğitimi amacıyla kullanılmakta, bir yandan da destek ve kaynak okul şeklinde hizmet vermektedir. Rusya'ya varan Hau, bütün ününe gösterdiği çabaya, o sırada ülkedeki Fransız eğitimcilerine olan hayranlığa ve Çar'ın her türlü desteğine karşın fazla başarılı olamamıştır. Çünkü Rus toplumu o sıralarda körlerin toplum içinde bir yer elde edebileceği düşüncesine henüz hazır değildir. Chavigny, 1950, sayfa 120. Ayrıca o yıllarda Napolyon Fransa'nın Rus çarlığıyla olan kötü ilişkileri de bir Fransız olan Hau'nun çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Hau 1817 yılında Paris'e geri dönmüştür. Kristallerin özelliklerini bulan kardeşi Rene ile birlikte kaldığı evde Mart 1822'de ölmüştür. Körler tarihi üzerine çalışmalar yapan çeşitli yazarlar Hau ve çalışmalarına ilişkin farklı değerlendirmeler yapmaktadır. G. Farrell, 1956 gibi tarihçiler, Hau'nun körlerin eğitiminde oynadığı rolün olumsuz bir nitelik taşıdığı görüşündedir. Bu araştırmacılara göre Hau insanlarla ilişkilerde ne iyi bir eğitimci ne de iyi bir psikolog olabilmiştir demektedir. Farrell, 1956, sayfa 28. French, 1932 ve Farrell, 1956, Hau'nun körlerin eğitimine sonraki yüzyıllarda erişilen konum itibariyle katkısının olumsuz olduğunu yazmaktadır. Buna karşın Lowenfeld, tarihsel katkıların sonuçlarıyla değerlendirildiğine işaret etmektedir. Hau'ya böyle bakıldığında onun yaptığı işlerin uzun vadede oldukça etkili olduğunun görüldüğüne değinmektedir. Lowenfeld, 1975. Ne var ki Batı dünyasının ilk körler okulunun kuruluşunu hazırlayan pek çok etmenin yukarıda sunuluş şekline bakanlar, böyle bir okulun zaten nasıl olsa kurulacak olduğunu göreceklerdir. Bu denli hazır ve elverişli koşullardan daha iyi yararlanılabilir miydi sorusu kuşkusuz her zaman sorulmuş ve sorulacak bir soru olarak kalacaktır. Bu elverişli ortamdan daha iyi yararlanarak körlerin eğitiminde daha az hatalı uygulamalara Valentin Hau yerine birikimi daha farklı başka birisi aracılık etmiş olsaydı kuşkusuz sonuçlar daha farklı olabilirdi. Kaldı ki en iyimser yazarlar tarafından başarılı bulunduğu üç alanda bile sonraki gelişmelere bakıldığında başarısız kabul edilebilecek bir insan yüklendiği misyonun büyüklüğü karşısında başarısız addedilmelidir. Sergilediği performans koşulların elverişliliğiyle sergilenebilecek gerçek performansla karşılaştırılığında yetersiz kalmaktadır. Eğer Hau'ya öngörüleri yanlış bile çıksa sırf körler okullarının açılmasına vesile olmuş olması dolayısıyla minnet duyulacaksa, böyle bir okul nasıl olsa kısa bir süre içinde açılabileceği görüşünde hareketle büyük ölçüde Hau'ya gerek duyulmayabilirdi. Üstelik hedefleri iyi formüle edilememiş bir yaklaşımın sonucu açılan bu okul, belki de bu alanda yapılabilecek daha olumlu girişimlerin önünü kesen bir nitelikle taşımış olabilir. Unutulmamalıdır ki Hau'dan önce pek çok kör daha önceki bölümlerde biyografileri kısa kısa sunulduğu gibi Hau'nun okulu yokken bu başarıları elde etmiştir. Nasıl olsa azimli körler uygun ortamlarda önceki yüzyıllardaki geleneğe uygun olarak okul dışında bu başarıları elde edebilecektir. Ve nitekim 19. yüzyılda başarıya ulaşmış körler incelendiğinde bu kimselerin başarılarını yukarıda kısaca değinilen müfredat programlarıyla bu körler okullarından alamayacağı açıktır. Kim bilir bu tür bir niyete ve yeteneğe sahip pek çok kör ilerleyen yıllarda 19. ve 20. yüzyıllardaki okulların izbe atölyelerine takılmış kalmış heder olup gitmiştir. Kısacası Hau'nun rüzgarın nereye doğru estiğini görmüş ancak günün felsefecilerinin öngörülerinin gerisinde hedefler belirleyerek körlere eğitim kurumu açma girişimine yönelmiştir. Hau'ya bu nedenle körler tarihine verilebilecek yer bir körler eğitim kurumunu açmayı gerçekleştirebilmiş bir girişimci olmasıyla sınırlıdır. Öte yandan Paris'te 1785 yılında açılan Batı dünyasının bu ilk körler okulu kimi yazarların cahilliği, kimilerinin ise etnosentrik yani ben merkezci düşünce yapıları ile sanki dünyanın ilk okuluymuş gibi sunulmaktadır. Körler için açılmış dünyadaki ilk eğitim kurumunun bu olmadığı kitabın başından bu yana örnekler de gösterilmektedir. Bir okul kurma düşüncesini Valentin Hau'dan 900 yıl önce Japonlar uygulamaya koymuştur. Kahire'deki El Esher Medresesi'nde 12 yıl süreli körlere verilen özel eğitim, Hau'dan tam 800 yıl önce başlamıştır. Hakkında fazla bilgi bulunmayan Kanuni Sultan Süleyman zamanında, İstanbul'da Şehzade Camii Külliyesi'nde açılan körler için taphanede, yani besiyevi, zamanın anlayışına uygun bir eğitim verildiği bilinmektedir. Ancak şöyle bir sav öne sürülebilir. Paris'te açılan okul ilktir çünkü yeni anlayışların, yeni düşüncelerin uygulandığı bir okuldur. Ne var ki Paris'teki okul açılalı 200 yıldan fazla bir zaman olmuştur ve bu dönemde yukarıda işaret edildiği gibi Havun'un her üç öngörüsünde de büyük değişmeler olmuştur. Dolayısıyla değişme bu sürecin doğasında bulunmaktadır. Havun'un eğitim anlayışına göre kurulup geliştirilmiş olan bu ilk okulda kullanılan eğitim, yöntem ve tekniklerinde günümüze kadar büyük değişmeler olduğu belirtilmektedir. Enç 1972 sayfa 17. Yapılan uygulama örneğin 17. yüzyıl koşullarına göre doğruysa, Japonya'da 19. ve Mısır'da 20. ya da Osmanlılar'da 16. yüzyıllarda yapılan uygulamalar da o günün doğrularıdır. Önemli olan yapılmış olmaları bir müfredat ve disiplin dahilinde körlere sistemli bir eğitimin verilmiş olmasıdır. Yoksa ne zaman ve hangi yüzyılda açıldığı değil. Paris'teki okulu izleyen Avrupa ve Amerika'daki ilk okullar ve eğitim anlayışları. Paris'teki ilk körler okulundan sonra Avrupa'da ikinci okul İngiltere'nin Liverpool kentinde 1791 yılında açılmıştır. Bu okulu Edward Rushton adında sonradan kör olmuş bir şair kurmuştur. Rushton içinde bulunduğu zenci köle ticareti yapan gemideki köleler arasında bir göz hastalığı salgını patlak vermesi yüzünden kör olmuştur. Rose 1970. Bu okuldan iki yıl sonra bu kez İskoçya'nın Edinburgh kentinde 1793 yılında ikinci bir okul açılmıştır. Viyana'da Johann Wilhelm Klein 1804 yılında Avusturya'nın, Profesör Zoyne 1806 yılında Berlin'de Almanya'nın ilk körler okulunu kurmuştur. Avrupa'nın diğer ülkeleri ve kentleri körler okulu açma furyasına artarak katılmıştır. 1806 yılından sadece 1820 yılına kadar açılan okullar şunlardır. 1807 Milano, 1808 Amsterdam, Bohemia, Stockholm, 1809 Petrograd, Rusya, Zürih, 1810 Dublin, 1811 Kopenhag, 1812 Aberdeen, İskoçya, 1815 Dublin Katolik Okulu, 1816 Brüksel, 1818 Napoli, 1819 Breslau, Almanya, 1820 Barcelona. İzleyen yıllarda çeşitli ülkelerde yeni okullar açılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan ilk körler okulu Boston şehrinde 1832 yılında şimdiki adıyla bilinen Perkins Körler Okulu'dur. Aynı yıl New York Körler Kurumu ve Philadelphia şehrinde kurulan bir okulda kör çocukların eğitimine başlanmıştır. 19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde birkaç eyalet dışında ABD'nin bütün eyaletlerinde körler okulları kurulmuş bulunmaktaydı. Körler için açılan ilk okulların kuruluş ve gelişiminin özellikle ilk aşamalarında körlere verilecek eğitimin amaçları gerçekçi ve akılcı olmaktan çok uzaktır. Bu anlayışlarda geleneksel düşüncelerin ve duygusal varsayımların büyük etkisinin olduğu görülmektedir. Örneğin o sıralardaki hakim kanıya göre kaybedilen bir duyu organının yerini diğer duyu organları almaktadır. Bu nedenle örneğin körlerin eğitiminde o zamanlar işitme duyusunun geliştirilmesine yönelik müzik derslerine aşırı ölçüde yer verilmiştir. Daha da ilginç olan nokta bu uygulamanın körlerin eğitiminde bir amaç olarak görülmüş olmasıdır. Öte yandan körler ve özürlülere verilecek eğitim onları toplum içinde başarılı, saygın insanlar olarak yetiştirme amacından çok hayır ve sosyal yardım niteliğinde görülmüştür. Görme gücünü yitirmiş kişilerin en azından bir kısmının üretken ve normal insanlar gibi yaşayabileceği, kendine yeterli duruma gelebileceği, toplumda diğer insanlarla eşit yaşayabileceği öngörülmemiştir. Özellikle ilk dönemlerde körler için verilen eğitim olsa olsa başlarına gelmiş felakete katlanmanın yollarını ve hiç değilse vakitlerini hoşça geçirmenin yöntemini öğretmekten ibarettir. Bu yüzden eğitim programlarında din eğitimine geniş yer verildiği görülmektedir. Körler okullarının ilk kurulduğu dönemlerde artan bir oranda doğa bilimleri genel eğitim kurumlarında ağırlıklı yerini alırken, körler okullarında çok sonraları bile verilmekte olan din eğitimine dokunulmamış, yeri ve önemi değiştirilmemiştir. Örneğin Paris'teki ilk körler okulunun ardından açılan İngiliz körler okullarında öğretmen olan çoğu din adamı, körlüğün uğranılabilecek en büyük felaketlerden biri olduğuna inanılmış olduğu için, müfredat programlarında din eğitimi ve öğretimi dışında hiçbir konuya yer vermemiştir. Bu yolla zavallı körlerin acınacak yaşantılarına daha kolay katlanabileceği düşünmüş olmalıdır. Ülkemizde de körlere verilen eğitimin amacı ve eğitim yöntemlerinin bu amacı gerçekleştirmeye uygun olup olmadığı incelenecek olursa, ilginç sonuçlar çıkabileceği kanısındayız. Körler okullarının izlediği gelişimden söz ederken bir noktayı daha belirtmekte yarar bulunmaktadır. başta İngiliz körler okulları olmak üzere pek çok Batı ülkesi okulunda o zamanlar rastlanan bir başka olumsuzluk da bu kurumlardaki eğitim hizmetleriyle hayır işlerinin birbirine karıştırılmış olmasıdır. Bu durum muhtemelen öncelikle bu okulların gönüllü kuruluşlar tarafından kurulup geliştirilmiş olmasından kaynaklanmıştır. Gönüllü kuruluşların yöneticilerinin körlere daha çok geleneksel bir yaklaşım içinde olacağı kuşkusuz doğal bir durumdur. Bu nedenle uzun süre körler okulları körlerin yaşamında kendine yeter insanlar olabileceğine inanmayan ve sürekli himaye edilmeleri gerektiği düşünen kimseler tarafından yönetilmiş ve körler bu yaklaşım içinde olan öğretmenler tarafından eğitilmiştir. Böylece bu okullar uzun yıllar özel ve kamu kurumlarının yaptığı yardımlarla yaşayan yetişkin körlerin barındığı ve tarihsel gelişimine daha önceki bölümlerde yer verilen bakım kurumlarının önemsiz bir tali hizmeti şeklinde kalmıştır. Körler okullarındaki himayeci anlayışın yalnızca ilk dönemlere ait bir yaklaşım biçimi olduğunu düşünmek doğru değildir. Chavigny, 20. yüzyılın ortalarında ABD'deki okulların da içinde bulunduğu, körlere yönelik hizmet sunan kuruluşlarda çalışan yönetici ve personelin onlara yönelik olumsuz kanılarını ne şekilde desteklediğinden çarpıcı şekilde söz etmektedir. Ona göre körlere yönelik halk arasında var olan olumsuz yargıları ve imajı değiştirme yönünde çalışması gereken bu kurumlar, aksine bu imajı destekler nitelikte çalışmalar yaparak, bir yandan topluma olumsuz örnek olurken, öte yandan körlerin başarılı olmasının önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu durum ister istemez bu tür kurumlarda görev alacak kimselerin taşıması gereken özellikleri son derece önemli hale getirmektedir. Chavigny 1947, ayrıca bakınız Braille Monitor dergisinin çeşitli sayıları ve Kay Jernigan'ın makaleleri. Bu tür bir yaklaşımda kuşkusuz genel eğitim anlayışları konusunda günün hakim anlayışlarının büyük ölçüde etkisi olmuştur. Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda o dönemlerde belirgin bir örgütlenme biçimi göze çarpmamaktadır. Eğitim bir kamu hizmetinden çok gönüllü kuruluşların yürüttüğü bir faaliyet olarak öne çıkmış durumdadır. Ne var ki zaman içinde genel eğitim giderek bir kamu hizmeti olarak ele alınırken, aynı gelişim en azından istenen bir gelişim çizgisinde özel eğitim alanında görülmemektedir. Hatta bugün bile Batı ülkelerinde birçok körler okulu devletten yardım almakla birlikte öncelikle hayır kurumlarının yönetiminde bulunmaktadır. Okuldan mezun olan körler de yaşam içinde başarılı olmaya yönelik yetiştirilmediği, sürekli diğer insanlara bağımlı yaşamaya zorunlu olduğunu düşündüğü için kolay yolu seçmiş ve bu hayır kurumlarının verimsiz ve uyuşturucu yaşayışına katılmıştır. Mezun olduktan sonra yine okulun çevresinde bulunan atölyelerde çalışmış, okul çevresinde hayır kurumlarınca oluşturulmuş evlerde yaşamışlardır. Şu kadar ki 19. yüzyılda başarılarıyla haklı bir ün kazanmış körlerin çoğunluğunun bu körler okullarına verilen eğitimin sayesinde bu noktalara gelmemiş olduğu dikkat çekicidir. Bu kimselerin başarılarını günün koşullarına göre önceki devirlerde başarıya ulaşmış körlerinkine benzer yöntemlerle edinmesi oldukça düşündürücüdür. Bu durum ister istemez bu okulların ne amaçla kurulmuş olduğu tartışmasını gündeme getirmektedir. Enç 1972 sayfa 2 ve 85. 150 yıl kadar sürmüş olan yatılı okul uygulaması körlere verilen eğitimin temel unsurlarından birisi durumundaydı. Körlerin yatılı okul yerine normal okullarda eğitilebileceği düşüncesi 1810 yılında Jay Klein tarafından ortaya atılmış, önce İskoçya'da 1834-1836 yılları arasında kısmen uygulanmış, daha sonra Londra'daki okulda denenmiştir. Ancak temel olarak yatılı okullar ağırlığını daha uzun yıllar sürdürmüştür. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk olarak kaynaştırılmış eğitim denen kör çocukların yatılı okul yerine normal okullara gitme uygulaması, Chicago kentinde 1900'lü yılların başlarında uygulanmaya başlanmış, izleyen yıllarda diğer okul ve şehirlere yayılmıştır. Lowenfeld 1975 sayfa 85-88. Bugün artık özel eğitim genel eğitimin bir parçası durumuna gelmiş ve zorunlu eğitim halini almıştır. Diğer çocuklar gibi özürlü çocuklar için de yeterli sayıda eğitim kurumunun açılması devletin temel görevleri arasında kabul edilmektedir. Az görenler ve bazı özellikleri. Kişilerin görme gücünün az ya da çok birbirinden farklılık gösterdiği bilimsel bir gerçektir. Ne var ki insanların büyük bir bölümü günlük yaşantıyı bu farkları hissetmeden sürdürür. Görme kusuru bulunanların bazılarının da bu kusurları çeşitli düzeltici araçlarla işlevsel olarak ortadan kaldırılabilir. Kısacası görme gücü %30'un üzerindeki kimseler görme kusuru bulunmasına karşın günlük yaşantıyı normal ölçüler içerisinde sürdürebilir. Bununla birlikte görme gücü normal görme gücünün %30'un altına düştüğü kimseler sahip olunan görme oranına ve görmenin özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteren bazı sorunlarla karşı karşıya kalır. Örneğin %10 gören bir kişi yolda belki rahat yürüyebilmektedir. Ancak karşıdan gelen bir arkadaşını onun kendisini tanıyarak el kol hareketi yaptığı uzaklıktan, o arkadaşını tanıyarak o anda verilmesi gereken karşılığı veremeyebileceğinden özürlü olduğunu ortaya koymuş olacaktır. Yine hareketleri ve yürüyüşü normaldir. Ne var ki durakta beklerken gelen otobüsün nereye gittiğini yanındakine sorduğunda sorulan insan bunu yanlış anlayabilir ve hatta kör müsün kendini okusana gibi bir yanıt verebilir. Yine örneğin sınıfta tahtaya yakın oturması, iri harflerle basılı kitap okuması ve benzeri şeyler gerekebilir. Görme gücü daha az ya da hiç olmayan kimselerin sorunları daha da artmakla veya nitelik değiştirmektedir. Kısacası bir az gören kimsenin ifadesiyle onlar görebilmek bakımından gören kimseler grubunda görünürken, yaşanan sorunlar bakımından ağırlıklı olarak hiç görmeyenler grubunda kendilerini hissetmektedirler. Bu nedenle az görenlerin sorunları körlerinkinden ayrı bir uzmanlık dalı olarak ele alınmaktadır. Az görenlerin eğitiminde gelişmeler. Körler okullarının kuruluş ve gelişiminden söz ederken normal eğitim uygulamalarından yararlanamayacak kadar görme gücü zayıf kimselerin, yani az görenlerin eğitimindeki gelişmeleri de kısaca sunmakta yarar bulunmaktadır. Az görenler normal okullardan yararlanırken şu iki alanda güçlükle karşılaşmaktadır. 1. Sahip olunan sınırlı görme gücünün yetersizliği nedeniyle normal okullarda kullanılan eğitim araç ve yöntemlerinden yeterince yararlanamamaktadırlar. 2. Eğer sınırlı görme gücünü zorlayarak normal eğitim araç ve yöntemlerinden yararlanmaya çalışacak olur ve bunu uzun süre sürdürecek olursa, görme gücünü tümden kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Buna ek olarak görme alanındaki yetersizliğini doğal bir durum olarak kabullenmeyecek olurlarsa, bu durum karşılaşılabilecek gelişim zorluğunun ve gösterilebilecek uyumsuz davranış biçiminin nedenine de dönüşebilmektedir. Az görenlerin nasıl bir ortamda en iyi eğitilebileceği konusu özel eğitimciler arasında uzun süre tartışılmıştır. Eğitimcilerden bazıları az gören çocukların ileride nasıl olsa var olan zayıf görme gücünü bütünüyle kaybedebileceği düşüncesine hareketle, eğitimin başından itibaren körler okulları bünyesinde sürdürülmesinin doğru olacağını ileri sürmüştür. Buna karşın diğer bazı eğitimciler az görenlerin sahip olduğu sınırlı görme gücünü kullanabildiği sürece eğitim ve öğretim sürecinde bundan yararlanmayı sürdürmenin daha doğru olacağını ileri sürmektedir. İkinci görüşün etkisiyle az görenler için ilk sınıf 19. yüzyıl sonlarında Avusturya'da açılmıştır. Az görenler için özel açılmış sınıflara iyi gören gözünde tüm düzeltmeler yapıldıktan sonra normal bir gözdeki görme gücünün en çok 7'de 2 oranında görme gücü bulunan çocuklar alınmaktadır. Bu özel sınıflar normal okulların bünyesinde açılabileceği gibi körler okulları bünyesinde de bulunabilmektedir. Az görenler için eğitim olanaklarına değinirken kısaca onları normal eğitim araç ve yöntemlerinden ayıran özel nitelikli uygulamalara yer vermek uygun olacaktır. Gördükleri eğitim sırasında iyi bir aydınlatma, mat kağıt üzerine iri puntolu harflerle hazırlanmış ders kitapları, koyu renkli yazı tahtası, iri punto ile yazan özel daktilolar, ayrıntıları bulunmayan kalınca çizgilerle hazırlanmış özel haritalar, çeşitli büyüklükler için mercek ve büyüteçler, son yıllarda elektroniğin gelişmesiyle tüm bir sayfayı bile büyütebilen, ekrana çıkaran kapalı devre televizyon, CCTV, okuma makineleri en geniş kullanılan araçlardandır. Eğitimin yanı sıra günlük yaşantı, çalışma ve sosyal yaşantılarında diğer başka bazı yardımcı araç ve yöntemlere de gereksinim duyulmaktadır. Körler için korumalı iş yerleri ve kısa tarihçesi. Körler okullarının kuruluşundan söz ederken bu okullarda Howey'nin görüşü doğrultusunda akademik becerilerin yanı sıra her kör öğrenciye hayatta geçimini sağlamasına yarayacağı düşünülen bir iş öğretilmesi uygulamasının ilki olarak kabul edilmiş olduğuna değinilmişti. Bu yönüyle körler okulları günümüzde pek çok ülkede yaygın olarak uygulanan körler için korumalı iş yerlerinin önemli bir kaynağı durumuna gelmiştir. Önceleri aynı program içerisine bir yandan eğitim, diğer yandan istihdam olayının bir arada yürütülmesi denenmiştir. Ne var ki bir süre sonra bu iki farklı etkinliğin bir arada yürütülmesi de mümkün olamayacağı fark edilerek bu iş yerleri okullardan bağımsız işletilmeye başlanmıştır. Okullarda öğrencilere ağırlıklı olarak dokumacılık, çeşitli örgü işleri, sandalye yapımı gibi kör zanaatları adı verilen başta el becerisine dayalı işler ve özel olarak yetenekli olunduğu düşünülen müzik gibi meslekler öğretildikten sonra bu öğrencilerin toplumda kolaylıkla çalışarak geçimini sağlayabileceği umulmuştur. Ancak o günkü toplumsal koşullar körlere öğretilen bu becerilerin değerinin topluma anlatılmasını zorlaştırıcı bir etki yapmıştır. Bunun sonucu olarak çok geçmeden okullardan mezun olanlar dışında bir varlık gösteremeyip tekrar mezun olunan okullara dönerek kendi kurumlarından çalışma olanağı talep etmeye başlamıştır. Böylece okullar korumalı iş yerlerinin doğduğu yerlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu iş yerleri o devirlerde toplumun geneli ve özellikle körlerin himaye edilmesi gerektiğini düşünenler tarafından nasıl olsa yararlı bir işle çalışamayacak durumdaki o bu körler için ideal çalışma yerleri olarak görülmüştür. O zamanlarda bırakın körlerin yararlı işler yapabileceğine inanılmasını, Almanya'da olduğu gibi körlerin çalışmasını beklemenin günah sayıldığı ülkelerde o tür iş yerleri çalışılıyormuş gibi boş zaman değerlendirilen yerler olarak işlev de görmüştür. Kitabın daha önceki bölümlerinden birinde Löwenfeld 19. yüzyılda bile Avusturya'da körlerin çocuklara dokunmasının uğursuzluk getireceği şeklinde bir düşüncenin varlığından söz etmektedir. Bu nedenle annelerin çocuklarına körlerin elinin değmesini uğursuzluk saydığını belirtmektedir. Durum böyle olunca körleri toplumdan uzak tutmak ve özel ortamlarda yaşamalarını ve çalışmalarını sağlamak mantıksal bir çıkarsama olarak o dönemlerde insanlara doğru görünmüş olmalıdır. Korumalı iş yerlerinin bir başka kaynağı iş evleridir. Bu tür iş yerleri Orta Çağ sonrasında sosyal güvenlik uygulamalarının incelendiği bölümde değinildiği şekliyle İngiltere'de ilk 1601 yılında Kraliçe 1. Elizabeth tarafından çıkarılan yoksulluk kanunlarına dayanmaktadır. İş evleri bu yasalarla kişilerin yoksulluktan kurtulması için sığındığı ve çalışarak geçimini sağladığı kurumlar şeklinde kendini göstermektedir. Bu evlerin en önemli özelliği özel olarak yalnızca özürlü ve hastaların çalışabileceği yerler olması değil, sağlam olduğu halde yoksun kimselere de açık olmasıdır. İş evleri yoksulların yoksulluktan kurtarılmasını sağlayan kurumlar olarak kurulmuş ve geliştirilmiştir. Buralarda çalışanlara ödenen ücretler kişilerin ancak açlıktan kurtulmasına yetecek kadardır. O dönemlerde başta İngiltere olmak üzere Batı ülkelerinde toplumun diğer alanlarında uygulanan sömürünün ulaştığı boyutları bilenler bu uygulamanın ne anlama geldiğini oldukça iyi ve gerçekçi bir biçimde kestirebilmektedir. Korumalı iş yerlerinin diğer iki kaynağı kilise ve daha önceki bölümlerde Orta Çağ'ı incelerken yer verilen sığınma ve aciz yurtlarıdır. Kilise fiziksel bir özürü olanları, çeşitli zeka özürleri bulunanları ve diğer birçok yardıma muhtaç insanı 16. 17. yüzyıllarda sokaklardan kurtarmak amacıyla belli yerlerde toplamış ve bunlara bir takım işler öğreterek çalışabilmelerini amaçlamıştır. Bu amaca ek olarak özellikle bu tür kimselerin ruhsal yönden iyileştirilmesi de hedeflenmiştir. Hatta bu amaç belki de geçimin sağlanması amacından önce gelmektedir. Bu yerler özürlerin sığındığı, himaye gördüğü yerler olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Darül acezeler, yani kısenonda korumalı iş yerlerinin önemli bir kaynağı durumundadır. Çoğunlukla kilise kontrolünde ve desteğinde olan bu kurumlar belki de yerine getirmekle yükümlü olunan özel işlevleri nedeniyle sığınma ve himaye evlerinden ayrılmaktaydı. Bir yazar 16. yüzyılın ilk yıllarında Avrupa'da bulunan darül acezeleri, hastaların bakılıp beslendiği, çocukların yetiştirildiği, terk edilmiş bebeklerin bakılıp beslendiği, akıl hastalarının denetim altına tutulduğu ve körlerin barındığı yerler olarak tanımlamaktadır. Darül acezenin başta gelen amacı hasta ve ağır özlü olanların bakımı olmakla birlikte burada bulunan diğer insanların çeşitli ihtiyaçları yüzünden hem hastane hem okul hem de çocuk yuvası, yoksullar evi ve akıl hastalarının kapatıldığı yerler olarak işlev görmüş olmasıdır. Günümüzdeki bazı hastanelerde bir yandan hastalara bakılırken diğer yandan özürlü kimselerin çalışabilmesi sağlanmakta bir iş yeri görevi görmektedir. Tenbrook, 1960. Körlerin açık iş piyasasındaki işlerde çalıştığına 19. yüzyılda pek rastlanmamaktadır. Çalışma olanağı bulabilenler yukarıda kısa tarihçesini verdiğimiz kendi kendini finanse edemeyen ancak bir takım hayır etkinlikleri sayesinde varlığını sürdürebilen döner sermaye görünümündeki kuruluşlar olan korumalı iş yerlerinde çalışabilmekteydi. İngiltere'de körler için korumalı iş yerleri 1856'da kurulmaya başlanmıştır. Diğer Avrupa ülkelerinde özellikle körler okullarının bulunduğu yerlerde ve şehirlerde bu tür iş yerlerinin kurulması tarihsel olarak benzerlik göstermektedir. 10. Bölüm 19. ve 20. yüzyılda körlerin durumu ve yeni gelişmeler. 19. yüzyılda körlerin durumu. Çeşitli ülkelerde peş peşe körler okulları açılmaya başlamış ve körlerin eğitim amacıyla gönderileceği kurumlar yetersiz de olsa kurulmuştur. Ne var ki körlerin ezici bir çoğunluğu hala cehalet, yoksulluk içinde yüzmekte, itilip kakılmaktadır. Başlıca uğraşıları dilencilik yaparak geçimlerini sağlamaya çalışmaktır. Körlerin büyük bir bölümü bu kötü koşullarda yaşarken, başta bazı zengin ve soylu hanımlar körlerin acısını biraz olsun hafifletebilmek, onları teselli edebilmek, ev ziyaretleri yaparak onlara bir şeyler okumak yoluyla hoşça vakit geçirmek amacıyla, İngiltere'de 1834 yılında Indigent Blind Visiting Society, yerel körleri ziyaret cemiyeti adında bir dernek kurdu. Körlerin durumu o dönemlerde o denli kötüdür ki, hayır kurumlarından yardım alabilmek için bile iyi ahlaklı olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Çünkü o devirlerde körlüğün en önemli nedenlerinden birisi frengi hastalığıdır. Bu nedenle körlük Tanrı'nın bu insanlara vermiş olduğu bir ceza olarak düşünüldüğünden ve Tanrı'nın cezalandırdığı bir kimseye yardım etmek doğru değildir. Körlerin kendi aralarında evlenmeleri bile özel izne tabi tutulmuştur. Kendi aralarında evlenmeye ilişkin tabu belli şekillerde 2. Dünya Savaşı'na kadar sürmüştür. Rose, 1970. İngiltere'nin ünlü Times gazetesine 1860 yılında bir kör tarafından yazı işleri müdürlüğüne gönderilmiş şöyle bir mektup yayınlanır. Times gazetesi editörüne, saygıdeğer beyefendi. Londra ve çevresinde hepsi az ya da çok sahip olduğu dertleriyle boğuşan yaklaşık 5000 kör yaşamaktadır. Yapılan akılcı tahminlere göre bu 5000 körden ancak 100 kadar elverişli koşullarda yaşayabilmekte, 400'ü arkadaşlarının eli açıklığı sayesinde geçinebilmekte. Yaklaşık 1000 kadarı da iyi kötü bir işte uğraşarak birkaç sepet, birkaç kibrit satarak ya da sokaklarda halka açık yerlerde bazı müzik aletleri çalarak sonu gelmez bir yoksulluk içinde ona buna muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmektedir. Geri kalanlar açlıktan ölmemek için kapı kapı dolaşarak dilenen, Londra'da faaliyet gösteren körlere yardım için kurulmuş çeşitli hayır kurumlarının yardımına muhtaç ya da ev işleri denilen kötü çalışma koşullarının hakim olduğu yerlerde yaşayan kelimenin tam anlamıyla yoksul kimselerdir. İmza Edmund Johnson. Körlerin okuması için İngiltere'de 1883 yılında çıkartılmaya başlanan Progress adlı derginin 1884 yılındaki sayılarından birinde o zamanlar körlerin kötü durumuna ilişkin şu satırları okuyoruz. Körler çoğu zaman yiyecek, ısınma ve yeteri kadar giysileri olmadan, zihin ve bedenlerini meşgul eden bir uğraşıları bulunmadan bodrum katları ve tavan aralarında toplumun göz önünden uzak yaşayıp gidiyorlardı. Progress 1884. İngiltere'de körlerin yaşantılarına ilişkin bazı tarihleri ve olayları kısa kısa vermekte yarar bulunmaktadır. 1853-1856 yılları arasında gerçekleşen Kırım Savaşı'na görev yapmış olan Dr. Armitage, 1868 yılında körler için kabartılı okunacak materyal sağlayan İngiliz ve Yabancılar Derneği, British and Foreign Society for Improving the Embossed Literature for the Blind adıyla bir dernek kurmuştur. Bu dernek şimdiki Kraliyet Körler Enstitüsü'nün RNIB ilk şeklidir. 1870 yılı itibariyle bir İngiliz körünün 16 yaşını geçtiğinde eğitim olanağı bulamaması bir gerçekti. Bu durum ne yazık ki körler okullarının varlığına karşın koca Saunders'ın ülkesinde yaşanmıştır. Chavigny, 1947, cilt 2, sayfa 4. Önceleri körler İngiltere'de üniversiteye alınmıyordu. İlk olarak 1881-1891 yılları arasında Worcester Koleji'nden bazı körler üniversiteye kabul edilmiştir. 5-16 yaşları arasındaki sağır ve kör çocukların eğitiminin zorunlu hale getirilmesi 1893 yılında çıkarılan bir yasa ile gerçekleştirilmiştir. 1874 yılında yapılan bir araştırmanın sonucuna göre ülkede yalnızca 800 kişinin korumalı iş yerlerinde çalışmakta olduğu saptanmıştır. Bu iş yerlerinde durum oldukça kötüdür. Örneğin artık vitrine sokaktan geçenler görsün diye örgü ören bir kör kadın oturtulmaktadır. Dilencilik bile daha karlı görünmektedir. Rose, 1970. Ülkede körlerin durumunu incelemek üzere kurulmuş Kraliyet Komisyonu 1884 yılında her büyük kentte bir korumalı iş yeri kurulmasını kararlaştırmıştır. 1899 yılında Ulusal Körler Ligi adında bir körler sendikası kurulur. Bu sendika o zamanlar İngiliz toplumunu sarmış sendikacılık ve sosyalizm hareketlerinin Güney Londra'daki tersane işçilerin yoğun etkisiyle kurulmuştur. Sendika devletin körlere her şeyi sağlamasını talep etmektedir. Günümüzde bu sendika varlığını sürdürmekte ve benzer talepleri dile getirmektedir. Sendikanın kurulması için uğraşanlar 1896 yılında yaptırdığı bir araştırmayla her 7 körden ikisinin korkunç derecede yoksulluk içinde yaşadığını belirlemiştir. İşte dünyanın sanayi devrimini ilk gerçekleştirmiş ülkesinde durum böyledir. Körler arasındaki sefalet sanki Charles Dickens'ın sanayi devrimi sırasında ortaya koyduğu ülkedeki sefaletin benzerini ve hatta daha kötüsünü 19. yüzyılın sonlarında körler yaşamaktadır. Bu sefalet bir iş bulamamakla daha da kötüleşmektedir. 19. yüzyılda körlerin durumu acaba ABD'de daha mı iyidir? Küçüklüğüne karşın körlerin başarılarını, yapabildikleri işleri tanıtan Amerika Birleşik Devletleri ve hatta dünyadaki ilk kitaplardan olan Körlerin Güzellikleri ve Başarıları adlı çalışma 1857 yılında hazırlanmış ancak 1869 yılında basılabilmiştir. Yazarları sonradan tarihçi olacak olan William Artman ve L.V. Hall yeni açılmış New York Körler Kurumu'nun mezunlarıdır. Kitabın kısa giriş bölümünde şunları okuyoruz. Yaşam öykümüz üzerine söyleyecek çok az sözümüz var. Fakat merak edenler için şu kadarını söyleyebiliriz. Aşağı yukarı 24 yıl önce Batı New York'ta doğduk. Artman 18 yaşında gözlerini kaybetti. Hall'un körlüğü doğuştan. New York Körler Kurumu'nda eğitim gördük. Son 5 yıl içinde doğada ve toplumda yaşam mücadelesi vermekteyiz. Farklı fakat onurlu işlerde çalışabilmek için çabalıyoruz. Doğru düşünme ve aynı zamanda deneyimin bize öğrettiği bir şey var. Körlerin gösterdiği çabalar erdemle ölçülmediği sürece üstlenilen hiçbir şeyi başarabileceklerini düşünmeleri mümkün değildir. Acıma tıpkı hava gibi bizi çepeçevre kuşatmış durumdadır. Ne yazık ki hayatı sürdürme mücadelemiz de yine hava kadar hafif kalmaktadır. Eaton, 1959, sayfa 29-30. Almanya'da 1806 yılında açılan ilk körler okulundan sonra yeni okullar açılmasına karşın 1848 devrimi gibi toplumsal karışıklıklar körlerin faal olarak kendilerini göstermesini zorlaştırmıştır. Ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru toplumda görünür hale gelen ve çeşitli örgütler kuran körler 20. yüzyılın başlarından itibaren daha etkili olmuştur. Bu bağlamda 1860 yılında Berlin'de yardımsever görenlerin öncülüğüyle Yardım Derneği niteliğinde bir dernek kurulmuş, 1874 tarihinde daha çok körlerin oluşturduğu, şimdiki kısa adıyla ABSV kurulmuş, bunu 1876 yılında Hannover'deki dernek izlemiştir. 1912 yılında bir araya gelen dernekler Alman Körler Federasyonu'nu oluşturmuştur. Bütün bu gelişmelere karşın durum daha önce değindiğimiz ülkelerden çok farklı değildir. Ülkede 19. yüzyılın sonuna kadar farklı şekillerde açılmış körler kurumu sayısı 34'ü bulmuştur. O zamanlarda bu kurumların en önemli özelliği İngiltere'de olduğu gibi eğitim kurumu olmayla hayır kurumunun karışımı şeklinde bir özellik göstermiş olmalarıdır. Aralarında körlere öğretmenlik eden kişilerin de bulunduğu gören kimseler kendilerini zavallı körlere göz olma misyonuyla bu kurumları oluşturmuşlardır. Okullardaki eğitimin kendine yeten, toplumda birinci sınıf insan olarak saygın, kimseye muhtaç olmadan yaşam sürdürmekten çok, olsa olsa diğer insanların kendileri hakkındaki kanılarıyla uyumlu bir yaşantı sürdürme ve var gücüyle çalışarak özünü unutmalarıdır. Bu kalıba girmeyen çocuklar bugünkü anlayışlarla bağdaşmayan cezalara maruz kalmışlardır. Bu uygulamalar Alman okullarında 1920'li yıllara kadar varlığını sürdürmüştür. Çalışabilen körlerin aldığı ücretler de son derece düşüktür. Örneğin piyano akortçuluğu yapan bir kör düşük ücret aldığı halde ödeme konusunda gören piyano akortçularıyla aynı yükümlülüğe sahiptir. O zamanlar devletin körlere yönelik sağladığı herhangi bir imtiyaz ya da kolaylık da bulunmamaktadır. 20. yüzyılda körlerle ilgili gelişmeler. 20. yüzyılın körler açısından belki de en önemli özelliği, bir yandan geleneksel anlayışlara uygun olarak kurulmuş ve gelişmesini gerçekleştirmiş korumalı iş yerlerinde çalışma sürdürülürken, diğer yandan giderek artan sayıda kör kimsenin açık iş piyasasında çalışma olanağı bulması, toplumun diğer kesimleriyle daha yakın bir ilişki ve yeni haklar elde etmek şeklinde özetlenebilir. Bu bölümde bu temel çizgideki gelişmeleri toplu olarak ele alacak, ülkelerin gösterdiği özelliklere göre öne çıkan yanları ve gelişmeleri kısaca örnek oluşturabilecek birkaç ülke özelinde inceleyeceğiz. 20. yüzyılda körlerin açık istihdamda çalışmaya yönelmesi ve gelişmeler. 20. yüzyılın başına gelindiğinde açık istihdamda çalışan körlere rastlamak gelişmiş ülkelerde bile oldukça zordur. Çoğu önceki bölümlerde değinilen korumalı iş yerlerinde çalışabilen körler, 20. yüzyılın başına itibaren yavaş yavaş açık iş piyasasında yer edinmeye başlamıştır. Bu durum, okullardan mezun olan ve toplumda kendilerine uygun bir yer verilmesini talep eden körlerin, toplum içinde daha fazla görünmesinin yanı sıra dünyadaki bazı gelişmelere de bağlı olmuştur. Bilindiği gibi 1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı ve özellikle 1939-1945 yılları arasındaki İkinci Dünya Savaşı pek çok yönden önceki savaşlardan büyük farklılık göstermiştir. Askerlik stratejileri ve uygulanan taktikler bakımından bu farklar kuşkusuz askerlik strateji uzmanlarının alanına girmekle birlikte bazı özellikler özürleri ve özellikle körleri yakından ilgilendirmektedir. Bir yönüyle bu savaşlar önceki savaşlarla kıyaslanamayacak kadar yeni ve daha etkili, daha kırıcı silahların kullanıldığı savaşlar olarak tarihe geçmiştir. Daha önceki savaşlarla karşılaştırılamayacak sayıda özürlü ortaya çıkmıştır. Savaşın bitiminde yıkılmış, kırılmış, dökülmüş bir toplumsal yapı içinde yoksulların yanı sıra yurdu için hayatını ortaya koymuş çok sayıda özürlüye yönelik bir şeyler yapılma zorunluluğu, yöneticilerin uğraşmak durumunda kaldığı oldukça zor bir sorun olarak karşılarına çıkmıştır.